Ayrım 9, sayfa 96. Peronun sonunda kimsecikler yoktu. Artık o da orada değildi. Gitmişti çoktan. Bilmezliğin ortasında yalnız kalmıştı. Kendi hayatı karşısında, hayat karşısında yapayalnızdı. Heyecandan boğazı düğümleniyordu. Daha şimdiden pişmanlık duyuyordu. Ne için? Bu ilişkisinin başladığına pişman oluyordu. Buluşmalarının ardından keşke adam onu aramasaydı. Kadın adamın aklından çıkmıyordu. Adam da kadının. Ama ilk karşılaştıkları anda onu sevmiş miydi kadın? Hani ilk anki hisler çok önemliydi. İki insanın ilk kez karşılaştığı andan itibaren ağzından çıkan ilk kelimenin, ilk bakışmanın, başlangıçta sessizliğe söylenen sözlerin, bu ilişkinin geleceğini önceden belirlediğini anlamak bazen yıllar sürer. Tanışmalarını bakanlıktaki o geceyi hatırladı tekrar. İkisinin yanında da başkaları vardı ve tanışmışlardı. Birbirlerine gülmüşlerdi. Gizli bir gücün onları bir araya getirmeye çalıştığını, bunun da bir işaret olduğunu ve bu işareti yorumlayıp değerlendirmek gerektiğini söylemişti adam kadına. Şakacı bir sesle tekrar buluşmaları gerektiğini söylemişti kadına. İlk izlenimi neydi? Saldırganlık. Kadına önceden söylemişlerdi. Gerçekten de hoyrat bir karakteri vardı. Ama bu beni korkutmuyor. Birden bu adamı adeta bir muhalif gibi karşısında görmeye başladı. Daha sonrasında bu izlenimler kayboluverdi. Silkinleşti, sadeleşti. Kendilerini aşka inandırdılar. Ve ilk ve hayati öneme sahip bu izlenim tekrar gün ışığına çıkana kadar birlikte iyi vakit geçirdiler. Uzun ve güzel anlar yaşadılar. Tanıştıkları gün edindikleri izlenimler haklıydı kadın. Adam kötü role bürünmüştü. Evet dedi kendi kendine. Hayatta tıpkı sinemada olduğu gibi ağızdan çıkan ilk kelimeler pek çok şeyi ele verir. İlişkinin iyi, doğru ve esaslı olup olmayacağını önceden söyler. Ama nedense bazen bu ilk izlenimler ne demek olduğunu ancak sona vardığında anlarsınız. İlk anda anlamıştı onu sevmediğini, sevmeyeceğini. Onu görünce heyecanlanmıyordu bile. Ona karşı hiçbir şey hissetmemişti. O gece karşılaştıklarında bu adamdan gerçekten hoşlanmadığını ya da ona hoşuna gitmeyen bir şeyler olduğunu söylemişti kendi kendine. O anın doğru an olmaması ya da bu adamın doğru insan olmaması değildi mesele. Nedenini açıklayamıyordu bir türlü. Sonradansa tamamen susmayı, gittikçe içinde biriken şeyleri bastırmayı, her kelimenin, her davranışın hesabını yapmayı ve yalnız kalma korkusuyla yüreğinin sesini bastırmayı başardığı için tek bir kelime bile etmemeyi öğrendi. Adamsa bu kadına yaklaşırken ona aşık olmaya hazırdı. O gece gerçekten ona aşık olmuştu. Kadınsa onu beklemişti. Özgür tavırları, iradesiyle aradaki mesafeyi korumuştu. Çünkü evli bir erkekle ilişkiye girmek istemiyordu. Bu adama acı veriyordu. Onu gerçekten çok sevmişti. Aylar sonra tekrar kadına yaklaşmaya çalıştığında ise bambaşka biriydi. Ona karşı koyduğu, onun beklediği için kadına kızıyordu. Bazen de adamın ondan öç almak istediği söyleniyordu kulaktan kulağa. Kadın da değişmişti. O eskisi gibi değildi artık. Herkes onun değiştiğini söylüyordu. Değiştiği doğruydu ama değişimin yönü iyiye doğru değildi. Uzlaşmaz bir insan olmuştu. Adam bazen sorardı ona, yine neyin var? Bu yine değişinin altında adamın kadını küçümsemesi, kadının onunla olan kızgınlığı yatıyordu. Yine neyin mi var? Bu adamla bir türlü mutlu olamıyordu. İkisinin hikayesi sona ermişti. Zaten hiç başlamamıştı ki. Peki çok soru işaretiyle dolu bu ilişki. Sen kimsin? Ne diyorsun? Beni nereye götürüyorsun? Hikayeleri sona ermişti. Kadın perondaydı. Sonunun nereye varacağını bilmiyor diye bir yola çıkmıştı. Tıpkı denizin ortasında kaybolmuş bir gemi gibi rüzgarın savurduğu yere gidiyordu. Ama çekip giden oydu. Hiçbir şey kaybetmeden, hayallerini yitirmeden, kadını terk etmek isteyen oydu. Yani kaçmak istiyordu. Hiç acı çekmeden her şeyi unutturdu. Bu kadından ayrılan, aceleci ve büyük adımlarla gittikçe uzaklaşan oydu. Böylesi çok daha kolaydı. Kilisede ne olup bittiğini bilip bilmediğini sormayacaklardı. Artık kadına hiçbir şey bilmeyecekti. Her şeyi unutacaktı. Böylesi çok daha iyiydi. Onun gözleriyle mümkün olduğunda karşılaşmayacağı bir yere, adı olmayan sokağa ya da yeniden köprü altına sığınacaktı. Bu dünyada nasıl bir şey mümkünse işte adam da öylece terk ediyordu orayı. Daha önce hiç korkmadığı kadar büyük bir korku içinde kaçıyordu oradan. Bir kadından kaçıyordu. Bu kadın onu ürkütmüştü. Ondan ne istiyordu bu kadın? Endişe, şüphe ve önündeki seçenekler. Oradan ayrılmak, evet yine kaçmak, çıkıp gitmek, zaferine ulaşmadan. Bir daha dönmemek üzere çıkacağı yolculuğa giderken kararlı adımlarla perona çıktı. Etraftaki hiçbir şey net değildi. Her şey belirsizlik içindeydi. Bu karşılaşmanın bir rüya olmadığından, günün birinde ya da asla bu düşten uyanmayacağından emin olmak istiyordu. Başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşsalardı ya da biri onları tanıştırsaydı nasıl olurdu acaba? Sorusunu soracak mıydı kendi hayatı boyunca? Merak ediyordu. Kadın onu hatırlayacak mıydı ileride? Yoksa hemen unutacak mıydı? Bu peronu hatırlayacak mıydı? Tanımadığı birini, bir yabancıyı unutur gibi bir yüzü de unutacak mıydı yoksa? Geçmişe dair pişmanlık, diğer hayallerin arasında bir hayal gibi, tam aksine hafızasından asla silinmeyecek miydi? Ve kendisi soruyordu, bu kadına neden gelmişti, nereye giderdi? O gün kilisede karşılaşmaları rastlantıydı. Kadın da ama bu yüzden ona kızmıyordu bile. Yapılması gereken yapmadığı, söylenmesi gereken söylemediği için üzülüyordu yalnızca. Onu korkutmuştu adam. İyi bir günde değildi. Bunun için vakit yoktu. O zaman ve artık her soruya cevap aramaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi kendi kendine. Yoksa delirecekti. Vazgeçmek ve oradan ayrılmak. İşte kaderi buydu. Sessizliğe gömülüp uzaklaşmasını izledi kadın onun. Olup bitenlere bir anlam vermeden ne yapacağını bilmez bir halde. Asfalt üzerindeki ayak seslerini dinledi adamın. Bekleyecek miydi? Beklemek, beklememek. Peşine takılmak, ardından gitmek. İki müzisyen bir köşkün önünde çalıyordu. Biri trompet, diğeri gitar çalıyordu. Teline dokunduğu zil sesiyle ritim tutarak sözü olmayan ezgiler bir ağızdan söylüyorlardı. Dünyadaki bütün ezgilerden izler taşıyan, tarif edilmez büyüleyici, coşturucu bir müzikti bu. Ritmi bomboş, peronda titreşiyordu. Artık kimse kalmamıştı. Yine de çalıyordu müzisyenler. Sanki sadece ikisi için bu müzik. Sağa sola bakınıp onu görmeye çalıştı kadın. Kimse yoktu önünde. Ne kondüktör ne polis. O artık yoktu. Sanki sihirle ortadan kayboluvermişti. Uçup gitmişti. Bir anda bu adamın en başından beri sadece hayal ettiği, bütün bu olanları sadece bir rüya olduğu, trende uyuyup kaldığını, sahibine asla ulaşamamış bir mektup gibi belirsiz ve açıklanamaz bir düşünceden birazdan uyanacağını sandı. Duruşu aynı değildi artık. Gözleri farklı bakıyordu etrafa. Görüşü net değildi. Dudakları titriyor. Kalbi de artık farklı atıyordu. Korkuyordu. Bütün vücudu gerilmişti. Yüz kasları acıyordu. Pusu kurup avını bekleyen bir kedi gibi orada durmuş peronun, binanın, rayların sonunda arıyordu. Adam neredeydi şu anda? Burada mıydı? Çok mu uzaklardaydı? Orada mıydı yoksa gitmiş miydi? Peki gerçekten mi gitmişti? Vedalaşmadan, hoşça kal demeden mi çekip gitmişti? Gitmişti. Nereye gittiğini bilmiyordu kadın. Onun adını bile bilmiyordu. Onu tekrar nasıl bulacaktı? Onunla tekrar karşılaşmak için hangi yolu izlemeliydi? Onu tanımak, onunla mücadele etmek, onu anlamak, kendini özgür bırakmak, görmeyi, bir bakışı yakalamak, öğrenmek. İşte peronda bir başına kalmıştı. Kahkahalarla gülmeye başladı. İstemsiz olarak. Adeta bir deli gibi gülüyordu. Korkudandı bu kahkahalar. Düşündü. Neden böyle gülüyorum? Neden bu bana komik geliyor? Elime geçen fırsatı kaçırdım. Değerlendiremedim. Ve bir adım daha atarak birden ağlamaya başladı. Onu kaybetmek istemiyordu. Onu tekrar bulmalıyım. Çok uzağa gitmiş de olsa onu tekrar göreceğim. Buradan ayrılmış olsa da onu arayıp bulacağım. O beni görmek istemese bile ben onu göreceğim. Nereye saklanırsa saklansın onu bulacağım. Korkmuyorsa bile ona güven vereceğim. Şüpheye kapıldığı zamanlarda bile güçlü olabildiğini söyleyeceğim ona. Mutluluğuna gölge düşürmesine izin vermeyeceğim. Bu şehir onu benden almasına engel olmayacağım. Eksikliğini hissettiğini, ne varsa ona vereceğim. Benden kaçsa da onu saklandığı yerden çıkartacağım. Saklandığı her siperde izini sürüp onu bulacağım. Karşılaşacağım ve ona şöyle diyeceğim. Hoş geldin kendi evime. Hoş geldin. Çünkü burası senin, benim, bizim. Artık sınırlarımız yok aramızda. Beraber olacağız. Neden olmayalım ki? Beraber olacağız. Peronun sonuna koştu. Sendeledi, duraksadı. Heyecandan az kalsın rayların üzerine kapaklanacaktı. Son anda boşa geçirdiği zamanı geri kazanmak için koştu. Ne yapayım? Gitmeli mi? Gitmemeli mi? Beklemeli mi? Beklemek tabii ya, beklemek. Başka ne yapabilir ki? Ne zamana kadar? Bir sonraki trene kadar. Hayatının sonuna, unutmanın son haddine, ölümüne kadar. Ağır ağır yürümeye başladı peronda. Baştan sona son bir kez daha gidip geldi. İşte tam o anda adamı gördü tekrar. Alacakaranlıkta gördü onu. İri yarı bir adamdı. Kahverengiydi saçları. Gözleri mavi. Derindi. Elmacık kemikleri çıkık. Yuvarlak çukurlu. Kendine has bir havası vardı. Yakası kırışık beyaz bir gömlek ve siyah pantolonu, kaslı vücudu sarıyordu. Zarifti kıyafetleri. Ama Ağustos ayında giyilecek kıyafetler değildi bunlar. Ona doğru yürüdü kadın ağır ağır. Sonra hızlandı. Daha da hızlandı. Adam da ona doğru yaklaşırken tekrar yavaşlattı adımlarını. Durdu. Nasılsa vakit vardı. Valizini yere bıraktı. Adamsa ona varmak için acele ediyordu. Koştu. Kadının önünde durdu adam. İkisi de gülümsedi. Suç ortakları gibi ya da birlikte yaşadıkları şeyleri hatırlamışçasına ve bir rahatlamanın ardından gülümsediler birbirlerine. Sonra bir sessizlik oldu. İlk sözlerin kimin dudaklarından döküleceğini anlamak için bakıştılar. Birbirlerine çok az şey anlayabiliyorlardı. Adımlar aralıklarla bir ileri bir geri atıldı. Kadın yaklaştı, adam geri çekildi. Kadın da uzaklaştı. Bir adım daha ileri, bir adım daha geri atıyorlardı. Çekinerek ona baktı adam. Kadın onu inceliyordu. Ona alıkoyması gereken bu anda gözleri çok derin, büyüleyici görünüyordu. Onu etkilemekten beceriksizliği daha da çekici kılıyordu onu. "Gidiyor musunuz?" dedi kadın. "Vedalaşmayı sevmem." Ben de. Adamın önüne birden engin bir okyanus serildi. Özgürlük deniziydi bu. Sarhoş bir denizdi. Gülmeye başladı adam. Kafasını arkaya atıp büyük bir kahkahayı koyuverdi. Aradığını bulmanın ve rahatlamanın verdiği bir kahkahaydı bu. Düşmanına meydan okuyup galip gelen bir Fatih'in. Bu peronda avının karşısında zafer kazanan adamın kahkahasıydı bu. Bu gülüşü hiç sevmedi kadın. Acı bir kahkahaydı bu. O anda daha önce hiç hissetmediği kadar derin bir üzüntü hissetti. Üzüntünün ne kadar derin olduğunu gözlerinden okunuyordu. Sokak lambaları kocaman, parlak, sarı toplar gibi görünüyordu karanlıkta. Lambalar boyunca uzanıyordu yol. Kadına çok yakındı. Şu anda başını ona doğru eğdi. Kulağının kıvrımlarında adamın dudaklarının hareketini hissediyordu. Alçak sesle konuşuyordu. Sesindeki name kadının yabancı ama bildik ülkelere götürüyordu. Sesinin pek çok karma ritmi vardı. Eski günlerin andıran, sıcak bir rüzgar, esinti ya da fısıltı gibi tatlıydı sesi. O anda tıpkı rüyalardaki gibi mutlu hissetti kendini. Gardaki dumanların arasında söylenen sözler, rüzgarın eşiğinden fısıldamadan, kelimeler, hafifçe diğerine dokunmadan, eller, birbirine değen anılar, umutlar, usulca söylenen sözler, şefkat, neşe, üzüntü. Kadın kendini dansın coşkusuna kaptırdı. Müziğin ardından gerçeği saklayan canlı, alacalı sessizliğe zıt renklerle artık her şey daha da güçlü, derin, daha samimi ve gerçek oluverdi. Şehirde duyulan gecenin sesiydi. Gösteri başlamak üzereydi. Sokaklardaki coşku gösteriyi bastırıyordu. Oradan geçenler, metrodan çıkanlar, büyük binalara, kreşlere, çocuk bahçelerine doğru kendilerini kaldırımlara atıyordu. Uzayıp giden günün sonunda ebeveynler işten çıkıp geliyordu. Çocuklar masal anlatsınlar diye dört gözle bekliyordu onları. Erkekler ve kadınlar her akşam aynı yere gördükleri insanlarla kalabalık market reyonlarında yine karşılaşıyorlardı. Hiç konuşmuyorlar. Belli belirsiz soğuk bakışlarla kasanın önünde birbirlerini süzüyorlardı. Açılış kokteyllerinden, premierlerden ve ön gösterilerden sonra dışarı çıkmak, akşam yemeği dışında yemek, büyük kafelerde, restoranlarda bir şeyler atıştırmak için hazırlanıyorlardı. Gözleri cansız bakan, baktığında insanı soğuktan dondurabilecek olan, ağızları kurumuş sokak serserileri, bu çiftlerin yakınlarında para dağıtanların, bira fabrikalarının, apartmanlarının önünde uzun çorba kuyruklarında bekliyorlardı. Kıyıda ise ardında kızıl sular bırakan gemiler geçiyordu. Aileler oralara kıvranıp yatıyordu. Güzel yıldızların altında, köprülerde, bahçelerde, yer altlarında yatan kızlar ve erkekler vardı. Erkekler yolculuklarının birbirlerine anlatırken aynı sigarayı ortaklaşa içiyordu. Mezarlıklar vardı. Toprağın altında göğe uzanan ağaçlar, cansız kabirlerin üzerinde ve en son gömülenlerin yanında sallanıyordu. Toprağın üzerinde ise güneş yerini aya bırakmıştı. Ay hazırlıklarına başlamış bile bu gecenin kraliçesi oydu. Peronda bir esinti, bir hava akımı vardı. Önüne çıka gelen engelleri boyun eğen güçlü bir rüzgar çıkıyordu yavaş yavaş. Bir sefer daha bitmişti. Bir kapı açık duruyordu. Onca yolcunun arasından iki yolcu. Peronda bir adamla elinde bir çanta, birkaç eşya, kitap ve içecek olan bir kadın vardı. Kesik aralıklarla sessizlik hakim oluyordu. Bir akşam uzun bir yolculuktan dönen iki yolcu gibiydiler. Yalnızdı. Artık ikisi de yalnızdı. Peronda. Müzisyenler gitmişti çoktan. Erkekler ve kadınlardan oluşan o kalabalık dağılmıştı. Herkes evine dönmüştü. Kimse kalmamıştı peronda. Kadın adamın önünde duruyordu. Hiç geri çekilmiyordu adam. Kadın da ilerleyemiyordu daha fazla. Gülmüyordu da. Birbirlerinin karşısında durmuş, dokunmuyor, konuşmuyor, sadece bakışıyorlardı. Dakikalarca böyle kalıyorlar, sebepsiz yere gülüyorlardı. Yorum da bulunuyorlardı içlerinden. Orada olmaktan şaşkın, şaşkınlıktansa mutlulardı. Rüzgar ustaca bir hareketle topuzunu bozdu kadının. Yüzünün, gözlerinin, ağzının solgun yanaklarının etrafında hareketlenmişti saçları. Kaygan ve uzun bukleleri. Gecenin sessizliğini bozan şimşeğin gürültüsü, fırtınanın nemli havası asılı kaldı. Çiselemeye başlayan yağmurun ilk damlası bu kadın içindi. Yüzüne düşen damlalar ağır ağır aşağıya kaydı. Yanağından süzülüp ağzının kenarına kadar geldi ve boynuna indi. Adam pantolonun cebinde buruşturduğu şapkasını çıkarttı. Düzeltti. Kadının saçlarını, yüzünü, gözlerini yağmurdan korumak için başına koydu. Böylece ikinci damla da adamın eline düştü. Avuçlarının içine doğru kaydı. Elini yukarıya kaydırırken kadın da boğazlı kazağının içine gömülmüştü. Gittikçe çoğalan yağmur damlaları puslu ama onları mutluluk veren bir yelken gibi etraflarını sardı. Bu yağmur denizdeki fırtınalar kadar şiddetli bir yaz yağmuruydu. Sırılsıklam olmuş, elbiseleri üzerine yapışıyor, teninin içini gösteriyordu. Omuzlarının, gövdesinin, kalçasının şeffaf bir örtü gibi sarıyordu. Ayakkabılarını çıkarmıştı. Islak ayakkabıları ve bacakları çıplak kalmıştı. Adam da sırılsıklam ıslanmıştı. Saçları yağmurdan yüzüne düşmüş, damlalar gözlerinden, ağzından, boynundan sel gibi akıyordu. Gömleği göğsüne yapışmış, pantolonun üstünden dışarıya çıkmıştı. Yağmur dindiğinde kendilerini toprağa hapseder, geceleri tekrar patlak verirdi. Toprağı kazıyıp işlerdi. Bitmeyen bir akıntıda, bir gözyaşında, dinmeyen acılarda kendini gösterirdi. Nasıl da o kadar yükseklerden aşağıya, insanların üstüne düşer. Yağmur yukarılardan açılır, hiç kurumaz, zavallı bir şaşkınlık gibidir. İnsanların bakışlarına, hareketlerine, fısıldamalarına, sessizliklerine düşer. Havada bıraktığı iz ve perondaki damlalar sayesinde ulaştığı herkes kendini belli eder, gösterir. Kalıcı olmaz, uçup gidiverir. Tıpkı yeryüzündeki insanoğlu gibi. Tekrar başlayan, sonra geçip giden, etrafa yayılan mağrur yağmur, açılan çiçekler gibi düşen damlalar, ipeksi yumuşak taç yaprakları gibi tane tane dökülen, güzel kokulu yağmur, insanları ıslatıp temizleyen, ağırtan ve hazırlayan, bir duş gibi kalplere yağan yaz yağmuru. Sayfa 109, ayrım 9 sonu.